Ayrım 8.
Vay, hala konuşur. Akıttığı kanların hesabını vermeden şuradan şuraya adım attırmam. Elçi tekrar selam vererek mahiyetini peşine taktı ve dört nal atını sürdü. Celaleddin atlıların peşinden bir müddet baktı. Cesur adam diye mırıldandı. Haber Cücehan'ı memnun etmemişti. Ama Subutay Bahadır'ın tek gözünü pırıl pırıl parlatmıştı. Cücü bunu görünce şaka etti. Bakıyorum yine gözün parladı Subutay Bahadır. Galiba kan kokusu aldın. Lakin iştahlanma. Muharebe olmayacak. Subutay sadece omurdandı. Harzem ordusu yorgunluktan bitmiş tükenmişti. Atlar zorlukla hareket ediyordu. Temür Melik bir müddet sultana yalvarıp yakardıktan sonra nihayet mola vermeye razı etti. Zaten gün kararmıştı. Savaş için uygun olan zaman geçmiş bulunuyordu. Sabah serinliğiyle birlikte taarruz ederlerse öğleye kadar netice alırlardı. Bir tepenin üstünde mola verdiler. Buradan Cüce Han'ın ordugahı rahatlıkla görülüyordu. Her yana nöbetçiler yerleştirilmişti. Temür Malik civarda kuş uçsa haberdar edilmesini emrederek Celaleddin ve Sarı Lagot'la birlikte kaldığı çadıra çekildi. Gece hadisesiz geçti. Temür Melik ve Celaleddin birkaç kere çadırdan çıkarak Cüce Han'ın ordugahında yanan ateşleri seyrettiler. Herhalde düşman hayli kalabalıktı. Küçümsemeye gelmezdi. Başlangıçta yenilecek olursa bunun moralleri üstünde menfi bir tesir yapacağını ve mağlubiyetin ardı sıra geleceğini biliyorlardı. İki arkadaş hemen hemen sabaha kadar oturarak nasıl hareket etmek gerektiğini aralarında konuştular. Askerler sabah namazını gruplar halinde cemaatle kıldıktan sonra bir emirle toplandılar. Çadırlar söküldü, asker intizamla yerini aldı. Kumandanlar bölüklerinin başına geçtiler. Güneş tepelerin arasından başını çıkarırken Cüce Han'ın ordugahında son ateşlerde sönmek üzere bulunuyordu. Harzemşah'ı gururla etrafına göz gezdirdi. Atını kah şahlandırarak, kah durdurarak ordusunu teftiş etti. Celaleddin'in önünde bir süre eğleşti. Oğlunu baştan aşağı birkaç kere süzdü. "Bu savaşta yararlılıklar göstermeni beklerim Celaleddin," dedi. "Dileğin üzerine ön safa geçirdim. Beni utandırmayacağını umarım." Sonra Temür Melik'e döndü. "Sen de Temür Melik." İkisi de aynı anda cevap verdiler. "Baş üstüne sultanım." Gitti. Merkezdeki askerlerin başına geçti. Kılıcını çekti, havaya kaldırdı. Bir müddet öylece tuttuktan sonra süratle ileriye uzattı. "Bismillah, hücum." Harzem ordusu tepeyi süratle indi. Allah Allah nidaları semayı tuttu. Kısa zamanda ordugaha ulaşıldı. Çadırlara saldırıldı. "Bu ne?" Herkes kendi kendine böyle bağırdı. "Bu ne?" Çadırlar bomboştu. Etrafta tek insan görünmüyordu. Yalnız kemikleri dışarı fırlamış iki köpek yiyecek bir şey arayarak geziniyorlardı. Neden sonra düşünmeyi akıl ettiler. Gece ordugah terk edilmiş olsa gerektir. Ya ateşler sabaha kadar göz kırpıp durdular. Cüce Han'ın bir oyunundan ibaret. Her tarafa ateşler yaktırdı ki ordugahta olduğu kanaatini bizde uyandırsın. Muvaffak da oldu hani. Hileyi bal gibi yuttuk. Çadırları da söktürmemiş. Söktürmez elbet. Ama ağırlıklarını almış. Baksana yağmalanacak bir çuval arpa bile yok. Sultan Alaaddin Muhammed burnundan soluyordu. Aldatılmış olması canını fena sıkmıştı. Bunu bir türlü hazmedemiyordu. Korkak, korkaklar diye arka arkaya bağırıyor, atını hırsla mahmuzlayarak terk edilmiş ordugahın etrafında mütemadiyen dönüyordu. Nihayet sükunet buldu. Düşman takip edilecektir diye emrini bildirdi. Temür Melik Celaleddin'e fısıldadı. Kaçan düşmanın peşinden gitmek caiz midir ki sultan böyle emreder Celaleddin? Eminim Cüce Han'ın ordusu sadece öncü kuvvettir. Bizi pusuya düşürürler. Var git babana söyle bir çaresini bul. Celaleddin atını babasının yanına sürdü. Sultanım, kaçanı kovalamak gerekir mi? Madem ki bizden korkmuştur, varsın gitsin. Zaten Kıpçak hanlarının dilekleri yerine gelsin diye sefere bulaştık. Varalım Kara Hitayları bulalım, Kıpçak ellerinden kovalım ama bırakalım, Cüce Han gitsin. Sultan sert bakışlarla oğlunu susturdu. Toy çocuklar gibi konuşuyorsun Celaleddin. Düşman madem ki korkmuş ve kaçmıştır, kuvvetine güvenemiyor demektir. Takiple imha varken niçin duralım? Kaçanın peşinden gitmek şimdiye kadar yaptığımız bir iş değildi. Korkulur ki bunlar büyük bir ordunun öncü kuvvetidir. Takip edip Cengiz'in kucağına düşersek herhalde sonumuz olur. Sultan hayli öfkelendi. Avaz avaz bağırdı. Seni kumandanlıktan da azletmem gerekiyor. Gözüm görmesin. Celaleddin ses çıkarmadan geri döndü. Temür Melik'in yanına gitti. Her şey boş dedi. Kıpçak hanları gözünü karartmış. Büyük bir zafer kazanmadan Harzem'e dönerse itibarının büsbütün sarsılacağından korkuyor. Temür Melik başını iki yana salladı, yüzünü buruşturdu. Sultan oğlu Celaleddin'in son çıkışını hiç beğenmemişti. Bu çocuk giderek daha asi olmaya, babasının hiçbir icraatını beğenmemeye başlıyordu. Akıl hocası da Temür Melik'ti. Bütün bunlar onun kafasının altından çıkan fikirlerdi. Kendini sultandan akıllı sanıyor, akıl vermeye kalkıyordu. İcabına bakmadığı takdirde cüretini kim bilir daha nerelere kadar götürecekti. Mahiyetindeki bir subaya derhal Temür Melik'i getirmesini emretti. Karşısına getirilince yüzüne bile bakmadan şu emri verdi. Yanına 10 yiğit alarak öncülük vazifesini ifa et. Baş üstüne sultanım. Sultan Temür Melik'in bu küçük işi kabul etmeyeceğini sanıyordu. O zaman tevkif için fırsat çıkmış olacaktı. Fakat beklediği olmamış, Temür Melik verilen bu küçük işi de tereddütsüz kabullenmişti. Birden şaşırdı. Kabul ediyorsun demek. Niçin etmeyeyim? Ben bu İslam ordusunun her kademesinde hizmet etmeyi ibadet telakki ederim. İdarecisi kim olursa olsun. Her Müslüman Allah rızasını kazanmak için cihada çıkar. Böyle bir ordunun her kolu sevapta birdir. Sultan başını indirdi. Kendisinden utanıyordu. Allah yardımcın olsun dedi. Sağ olun. Ordu hayli yorulmuş, süratli hareket kabiliyetini kaybetmişti. Nerede yakalarsa orada canını okuyacaktı. Temür Melik ve arkadaşları kısa zamanda hayli yol almış, adam akıllı arayı açmışlardı. Görünürlerde henüz hiçbir şey yoktu. Yalnız kumluk arazide sık nal izlerine rastlıyorlardı. Bu arada yakılmış birkaç köyü geçtiler. Sakinleri çocuklar ve kadınlar da dahil olduğu halde kamilen kılıçtan geçirilmişti. Katı yüreklilikle övünen Sarı Lagot bile bu manzarayı görmemek için başını başka tarafa çevirmek zorunda kalmıştı. Sakalı belinde bir ihtiyarın kazağa çakılmış halini ömrü oldukça unutamayacaktı. Adamı oradan kurtardıkları zaman zavallı boş gözlerle bir süre yüzlerine bakmış, sonra ağzından kanla birlikte şu cümle çıkmıştı. İfritler geziyor, sakının. Başı yana kaymış, gözleri akla örtülmüştü. İki gün yalnız namaz ve yemek vakitlerinde mola vererek düşmanı takip ettiler. Bir de geçtikleri yerlere muayyen aralıklarla başı yontulmuş işaret kazıkları çakmak için atlarından iniyorlardı. Bu işaretler arkadan gelmekte olan Harzem ordusuna yol gösterecekti. Üçüncü gün öğle üstü bir ormanı geçerlerken atlar birden huysuzlanmaya başladı. Hele Temür Melik'in cins atı eşinip duruyor, ileri gitmek istemiyordu. Tecrübeli savaşçı bunun ne demek olduğunu hemen anladı. Yakında tehlike var dedi, tedbirli olalım. Kılıçlarını çekip ellerini aldılar. Her ağacın arkasından bir düşman çıkabileceğini hesaplayarak bir müddet daha gittiler. Birden patır patır ağaçların tepesinden adamlar döküldü. Temür Melik, sakının diye bağırdı. Üstüne atılan adamla birlikte yere yuvarlandı. Çetin bir mücadele başlamıştı. Atından düştüğü zaman kılıcı da elinden fırladığı için silahsız kalmıştı. Zaten bu durumda kılıcı elinde bile olsa kullanması mümkün olmayacaktı. Düşmanıyla alt alta üst üste bir müddet boğuştu. Adam arada bir şey konuşuyordu ama Temür Melik dilini bilmediği için bir şey anlamıyordu. Nihayet parmaklarını boğazına geçirmeye muvaffak oldu, sıktı. Ne var ki düşmanı çok oynaktı. Kısa bir müddet çırpındıktan sonra elinden kurtuldu, doğruldu. Belindeki eğri kılıcı çekerek hala yerde yatmakta olan Temür Melik'e doğru salladı. Temür Melik şimşek gibi bir hareketle yana kaydı. Aynı anda sıçrayarak doğruldu. Kılıcı yoktu. Kısa hançerini çekmekten başka çare bulamadı. Bacaklarını gerdi. Gel bakalım. Moğol atıldı. Temür Melik yine yana kaydı. Hançer tutan elini yıldırım gibi ileriye uzattı. Hançer boyunca adamın karnına girdi. Sıcak bir kan sütunu Temür Melik'in eline bulaştı. Canhıraş bir feryat orman içinde yankılandı. Acele hareket ederek kılıcını düştüğü yerden aldı. Arkadaşları da toparlanmış ve dövüşmeye başlamışlardı. Kalabalık değiller diye bağırdı, dayanın. Kısa zamanda neticeye ulaştılar. İki arkadaşları ölmüştü ama Moğollardan da 5 kişiyi haklamışlardı. Temür Melik alnında biriken ter tanelerini elinin tersiyle kuruladı. Yaklaştık galiba dedi. Bunlar olsa olsa düşmanın artçıları. Cüce'nin ordusu yakınlarda bir yerde mola vermiştir. Kaçanlar yerimizi söyleyecek. Dönüp durumu bizimkilere bildirelim. Önce bulundukları yeri tespit ettiler. Anlayınca hayret etmekten kendilerini alamadılar. Irgız Irmağı'nın kıyısında idiler. Demek Cüce Han'ın ordusu yukarıdan bir kavis çizerek tekrar ırmağa inmişti. Her ne sebeptense suya yakın olmak istiyordu. Temür Melik, şimdi kaybedecek vaktimiz yok. Dolu dizgin geri dönmeliyiz. Yüz geri ettiler. Cüce Han, Harzem ordusunun yaklaştığını haber aldığı zaman çadırda şarap içiyordu. İnce dudaklarını elinin tersiyle silerek boş kadehi köle kıza uzattı. Eh dedi, madem ki buralara kadar peşimizden geldiler. Sözün gerisini getirmedi. Hançeriyle tırnaklarını kazıyarak durmadan sırıtan Subutay Bahadır'a döndü. Hazırlan Subutay dedi. Harzem Şahı'na bir ders vermenin zamanıdır. Subutay ayağa kalktı. Han'ı selamlayarak çadırı terk etti. Aynı anda Harzem Şahı da Temür Melik'ten haberi almıştı. Muharebeye hazır olunsun emrini verdi. Bütün gece yürüdüler. Ertesi sabah şafak açarken düşman ordugahının içinde yakılan ateşleri gördüler. Muharebenin başlaması için her şey hazırdı. Sultan sağ cenahın kumandanlığını yine oğlu Celaleddin'e vermişti. Kendisi merkezde bulunuyordu. Sol cenahı Kıpçak hanlarından Turgay sevk ediyordu. Güneş yavaş yavaş çıktı. Çise ile ıslanan yaprakların üstünde oynaştı. Step tatlı bir rüzgarla yalandı. Harzem Şahı kumandanlarını etrafına topladı. İki koldan hareket edeceğiz. Bir yandan Celaleddin, bir yandan Turgay saldıracaklar. Celaleddin'e ve Turgay Han'a doğrudan hitap etti. Düşmanı çembere almaya çalışacaksınız. Ben de merkezden yüklenip Cüce Han'ı esir edeceğim. Hepinizden feragat ve sabır bekliyorum. Zafer bizim olacaktır. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hoca kısa bir dua okudu. Sultan Muhammed bir tepeciğin üstüne çıktı. Uzun uzun düşman ordugahında kaynaşan askerlere baktı. Sonra emrini bekleyen adamlarına döndü. Sofrayı kurun, donatın. Sofra hemen kuruldu. Acem halısı yere serildi. Üstü çeşitli yiyecek ve çiçeklerle donatıldı. İhtimal Cengiz Han bu manzarayı görse gülmekten katılacaktı. Aynı anda Cüce Han kumandanlarına taktik veriyordu. Telaşa kapılmak için sebep yok. Şimdiye kadar olduğu gibi şimdi de zaferi biz kazanacağız. Kazanmalıyız. Esasen meselemiz savaşı kazanmak değildir. Az bir zayiatla çemberi yarıp çıkmaya bakalım. Nasılsa buralara tekrar döneceğiz. İşte o zaman Harzem Şahı kaçacak delik arayacaktır. Ölüm pahasına da olsa bile askerlerinizin başından ayrılmayın. Her esir alacağınız Harzem askeri ve atı sizindir. Dilediğiniz gibi satabilirsiniz yahut hizmetinizde kullanabilirsiniz. Atına atlamadan önce kuyruğunu bağladı, yelesini okşadı. Kumandanlarından Subutay ile Tokuçar'a gülümseyerek baktı. İki kurt asker aynı şekilde mukabele ettiler. Celaleddin de atına atlamış, askerlerinin önüne düşmüştü. Kılıcını çekti. Kahraman Türkmenler, dağ arslanı yiğitler, işte düşman önümüzde saf tutar. Bu topraklardan Allah'ın izniyle atacağız. Zafer bizim olacaktır. İleri! Dağdan kopmuş çığ gibi top toparlak yardan indiler, düzlüğe çıktılar. Savaş başladı. Allah Allah sesleri Moğolların harp naralarına karıştı. Kılıç yiyenlerin iniltisi at kişnemeleriyle birlikte uzadı gitti. Moğol atlarının üstü kalın kösele ile kaplıydı. Askerler de aynı şekilde zırhlanmışlardı. 1000 kişilik 10 sıra halinde savaşa girdiler. İntizam ilk bakışta dikkati çekiyordu. Bir emirle kılıca baş uzatmaktan çekinmiyorlardı. Birinci hattı zahmetsizce yardılar. Celaleddin elindeki kuvvetle Moğolların sol kanadını sıkıştırıyor, önüne geleni ezip yürüyordu. Ama Kıpçak Han'ın idaresindeki sol kanat aynı başarıyı gösteremiyordu. Sultan ise hala sofra başında oturuyor, bir yandan karnını doyururken bir yandan harekatı gözlüyordu. Celaleddin'i takdir etmişti. Gerçek bir kumandan diye mırıldanmaktan kendini alamamıştı. Bir an ortalık toz toprak içinde kayboldu. Sultan Muhammed sofradan kalktı. Elini gözlerinin üstüne siper ederek dikkatle baktı. Dört Moğol kıtası sol cenahı dağıtmış, süratle bulunduğu yere doğru tırmanmaya başlamıştı. Duracak zaman değildi. Atımı getirin diye bağırdı. Üstüne atladı, merkez kuvvetlerinin önüne geçti. Gittikçe tepeye doğru yaklaşan Moğol kıtasını işaret etti. Peşimden gelin, bismillah, hücum. Süratle tepeyi indiler. Yıldırım gibi düşmanın üstüne düştüler. Moğollar bunu hesaplamamışlardı. Çok üstün bir kuvvetle karşılaşmaktan hayli şaşkına döndüler. Hatta bazı kıtalarda dağılma istidadı belirdi. Tek gözlü Subutay durumu kavramakta gecikmedi. Gök gürlemesini andıran bir sesle bağırdı. Kim kaçarsa kazığa vururum. Askerlerin içine ölüm korkusundan daha derin bir korku girdi. Bir tarafta Irgız Irmağı, bir tarafta Subutay'ın kazığı vardı. Ölümlerden ölüm beğenme durumunda idiler. En iyisini seçtiler. Harzem kılıcında can vermeyi tercih ederek ileri atıldılar. Lulululu, böyle bağırıyorlardı. Cesaretlenmişler, toparlanmışlardı. Gözü kapalı ölüme koşuyorlardı. Savaş kanlı geçiyordu ama Sultan Muhammed kısa zamanda zafer elde edeceğine inanıyordu. 100 kişilik yalın kılıç muhafızın ortasında, kır atı üstünde dimdik duruyor, zaman zaman askerlerini coşturmak için bağırıyordu. Vurun arslanlarım, vurun şahbazlarım, vurun. Ama durum sultanın sandığı kadar iyi değildi. Cucihan, Turgay Han'ın kumandasındaki Harzem ordusunun sol kanadını bozmuş, müşkül durumda kalan Subutay'ın imdadına koşmuştu. Aynı anda ihtiyat kuvvetlerinin tamamını da harp meydanına sürüyordu. Harzemliler bu taze kuvvet karşısında bocaladılar. Sultan dudaklarını kanatırcasına ısırdı. Bunca yıldır savaş idare ederim, böyle bir harp taktiğinden haberim olmamıştı. İfrit gibi adamlar. Mahiyetindeki muhafız grubunun yarısını ileri sürdü. Benim korunmaya ihtiyacım yoktur. Varın dindaşlarınıza yardım edin. Fakat bu hareket bir işe yaramamıştı. Sultanın kendisi de tehlikeye girmişti. Celaleddin ise önünde kaçmaya çalışan Moğolları kılıçtan geçirmekle meşguldü. Temür Melik kendinden geçmişti. Bildiği gibi kılıcını oynatıyor, ölüm saçıyordu. Bir ara başını kaldırdı, önünde kesecek kimse kalmadığını görünce aranır gibi bakındı. Birden gözleri bulandı. Sultan tehlikedeydi. Atını çevirdi, avazı çıktığı kadar bağırdı. ''Kahraman Türkmenler, beni takip edin, sultanımız tehlikede.'' Bu söz hepsini insanüstü bir gayrete getirmeye yetti. Süratle hareket ettiler. Erimekte olan merkez kuvvetinin imdadına yetiştiler. Allah Allah Allah! Lu lu lu lu! Vur ha vur ha! Temür Melik'in Türkmenleri Moğollar kadar düzenli, üstelik şehadete susamış Müslümanlardı. Canlarını avuçlarına almış, dişleriyle dövüşüyorlardı. Cucihan bu iman seli karşısında fazla tutunamayacağını anlayınca hemen kararını verdi. Dağlara diye bağırdı. Bir müddet dövüşe dövüşe çekildiler. Çok zayiat veriyorlardı. Sonra birden savaşı bıraktılar. Küçük atlarının yelelerine sülük gibi yapışarak cehennemi bir süratle dağlara doğru çekildiler. Birazdan savaş alanında düşman askeri olarak sadece başsız cesetlerle can çekişen yaralılar kaldı. Sultan Muhammed başarısından memnundu. Düşmanı kaçırmış, kati bir zafer elde etmişti. Ancak uyuyan yılanı uyandırmış, yıllarca ardında kan ve leş bırakacak uzun bir savaşın çekirdeğini atmıştı. Zafer bizde kaldı elhamdülillah. Ellerini açıp uzun uzun dua etti. Ellerini yüzüne sürerken yanı başında bir ses duydu. Henüz zafer kazanılmış değildir sultanım. Öfkeyle doldu. Neşesini kırmak isteyen bu yüzsüz kimdi? Ha sen misin Temür? Aferin, şimşek gibi yetiştin. Ama hala niçin böyle acı söylersin? Gerçekler acıdır sultanım. İşte zafer, düşman kaçtı, adamların peşindeler. Hepsini kılıçtan geçirecekler, başka ne istiyorsun? Bu bir başlangıçtır, sadece bir başlangıç. Taaccüp, sen neyin başlangıcından söz edersin? Muharebenin başlangıcından. Muharebe bitti, gözlerinle gördün. Hayır sultanım, belki muharebe henüz başladı. Cengiz bundan haz etmeyecektir. Hala korku. Temür Melik sarardığını hissetti. Heyhat, yanlış anlaşılmak kadar kötü bir şey daha var mı acaba? Sultan dik dik baktı. Yorgunsun Temür Melik, var istirahat eyle. Baş üstüne sultanım. Celaleddin'in yanına gitti. Bunlar çok büyük bir ordunun öncüleriydi. Yendik ama bizim için iftihar edecek bir şey değildir. Koca Harzem ordusu bir avuç Moğol öncü kuvvetini dağıtırsa ne lazım gelir? Asıl harp bundan sonradır. Madem ki bir kere bu yola girdik, hemen süratle hazırlanmaya başlamamız gerektir. Celaleddin de aynı fikirdeydi. Zaten onun düşündüğü gibi Temür Melik düşünür, Temür Melik'in düşüncesini o paylaşırdı. Yapışık kardeş gibiydiler. İrtiş Irmağı kıyısında çadırlar kurulmuştu. Hafif bir yağmur bunların üstünde habbelenerek ince şeritler halinde toprağa akıyordu. Çadırların hepsi birbirinin aynı idi. Yalnız bir tanesi vardı ki ilk bakışta diğerlerinden ayırt edilebiliyordu. Sarı ipekliden yapılmıştı. Kazıkları altındandı. Kapısının önünde 9 at kuyruklu bir tuğ asılıydı. Bu sarı çadır sarı yüzlü Cengiz Han'ın çadırıydı. İçeride Kulan Hatun adlı genç karısıyla yalnızdı. Konuşuyordu Kulan Hatun. Artık emeline nail oldun Büyük Kağan. Dileklerine kavuştun yetmez mi? Benim için büyük çileler demek olan bu savaşların ardı arkası kesilmeyecek mi? Her zaman vahşi bir kartal gibi daldan dala konacak, vahşi bir kurt gibi dağdan dağa mı gezeceksin? Hiçbir vakit yanı başımda yıllarını geçirmeyecek misin? Cengiz'in atmaca gözüne çok benzeyen gözleri içinde alevler oynaştı. Her kadın gibi kendi nefsini düşünmek sana yakışmaz Kulan Hatun'um dedi. Sen kadınlar sultanısın. Bütün dünya kadınlarının sultanı. Başka türlü düşünmek zorundasın. Ama iyi dedin. Bir vahşi kartal gibi daldan dala, bir vahşi kurt gibi dağdan dağa. Evet, dünya hakimiyetim altına girmedikçe bu seferlerin ardı arkası kesilmeyecektir. Ama neden? Çünkü her yendiğim Hakan'ın atına ve kadınına sahip olmak benim için dayanılmaz bir istektir. Buna karşı gelemem. Askerime bu yolda verilmiş sözüm var. Dünya ayaklarımın altına kapanıp köle olmadan kılıcımı kınına sokmayacağım. Bir gün kahpe bir ok seni benden ayırırsa yaşayamam. O zaman zaten yaşamanı ben de istemiyorum. Yalnız şimdiden böyle kötü şeyler düşünme. Dostlarım ölüm ilacını bulmanın peşindeler. Bulacaklar da. Ben dünyanın en büyük sultanıyım. Her insan gibi ölemem. Yaşayacağım. Sonsuzluğa kadar yaşayacağım. Avuçlarını ileri uzatıp kapattı. Ebedi hayatı tutmuş gibi sevindi. Tırnakları etine batıncaya kadar sıktı. Hayat dünyanın en kıymetli şeyi. Ben bunun ebedisine mazhar olacağım. Ölümsüzlüğe ereceğim. Kadın inanmaz bakışlarla baktı. Ölümün çaresi var mı ki? Cengiz Han hışımla karısına döndü. Var diye gürledi. Kadınların aklı buna ermez. Şamanların büyük sihirbazlardan, hekimlerden bahsettiler. Peşine düştüler. Yakında hayat suyunu getirecekler. İşte o zaman sustu. Sonra ellerini çırptı. Son diye bir şey olmayacak benim için. Ölümden korkmayacağım. Ölümün önünde bile boyun eğmeyeceğim. El çırpma sesini duyup seyirten nöbetçiyi tepeden tırnağa kadar süzdü. Bana baş şamanı çağır diye emretti. Birazdan baş şaman çıka geldi. Gösterilen yere oturdu. Cengiz bir el işaretiyle karısını dışarı gönderdikten sonra şamana sordu. Ölümün çaresi ne zaman bulunacak şaman? Şaman ellerini ovuşturarak, ölüm bir korkulu rüyadır Büyük Kağan dedi. Bu rüyayı def etmek için arkadaşlarımız çalışır. Yakında çaresini bulacaklarını sanırım. Sanmak ne demek şaman başı? Kati değil midir ki? Katidir Yüce Kağan. İyi. Üstümden ölüm korkusunu alın, sizi dünyanın hakimi yapayım.